Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında kendi yapacağı bütün görevleri vatandaşa yükleyen, üstelik yapamayanlar için de sadaka kültürü geliştiren bir iktidarın elinde siyasi bir hamle olmadığı söylenen, bunun iktidarın aslında ekonomik başarısızlığını anlatmadığını iddia eden yazıların eşliğinde askıda siyaseti konuştuk. Askıda ekmek gerçeğinin ötesinde. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz şimdi gazeteleri konuşacağız. Siz aşağıdan Periskop izleyicileri 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan yapacaksınız. Yayın paylaşımını diğer dostları çağıracaksınız. Ben de şu dakika zaten yaptım. Twitter'dan çağırdım herkesi. Gazetelerde ne var? Şimdi bir kere bugün öğle namazını mütakiben Ankara'da Doğramacızade Camii'nden, Bilkent üzerinde, Ankara'yı bilenler bilir. Oradan Bekir abi, Bekir Coşkun'u son yolculuğuna uğurlayacağız. Dün sabah konuştuğumuz gibi büyük bir ikiyüzlülükle gazeteden kovulmasına yol açan, kovulmasına alkış tutan, yazdıklarını aşağılayan, hakaret eden herkes acayip bir Bekir Coşkun bağımlısı olmuş. Yaşarken yüzüne karşı tek cümle kuramayanların tamamı, arkasından dedikodu yapanların tamamı, hepsi Bekir Coşkuncu olmuş. Şaşırtmadılar. En azından bunun için teşekkür edebiliriz. Yani bir şaşkınlık yaşamamıza gerek kalmadı. Ağırlıklı olarak onlar var. Mesela Ertuğrul Özkök bir Bekir Coşkun yazısı yazmış. Olur şey değil. Mehmet Barlas. Hem Mehmet Barlas'tan başka bir şey okuyacağım ama ben size bugün. Mehmet Barlas da yazmış. Biz diyor aynı işin emekçileriydik. Alakanız yok Mehmet Bey. Alakanız yok. Bakın bugün size yazdığınız yazıdan sadece bir satır okuyacağım. Tek satır. Ve o satırı okuduktan sonra izleyicilere de soracağım. Sizce Bekir abiyle Mehmet Barlas aynı işin emekçileri mi diye göreceksiniz. Ertuğrul Özkök çok büyük bir yazardı yazmış. Ya insan böyle acı acı gülmek istiyor ama acı acı gülme efekti yok maalesef. Yani içinden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz. Çok büyük sinirleniyorsun haliyle böyle bir şeye. Ama dün sabah konuşmuştuk. Böyle olacağı belliydi. Şimdi o vedalar var. Onun dışında ne var? Dediğim gibi Mehmet Barlas'ın yazısından bir cümle okuyacağım size. Hep beraber ıh diyeceğiz. Yani çüş oha falan kurtarmaz. Çok özür dileyerek söylüyorum ama kurtarmaz. Gerçekten ıh diyeceğiz. Başka çaremiz yok çünkü. Onun dışında Türkiye'nin En Güzel Gazetesi'ne ben bakmadım. Buradan beraber bakacağız ona. Bir şey kaybettiğimizi zannetmiyorum. Bakarız. Yayınımızı biraz böyle derli toplu hızlıca yapacağız. Dediğim gibi çünkü bugün öğleyin son yolculuğuna uğurlayacağız Bekir abi. Onu da geldiği zaman görürüz. Hadi başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti çöküşün fotoğrafı. Fotoğrafın ne olduğunu biliyorsunuz aslında zaten. Türkiye'deki yoksulluğu MHP'nin askıda ekmek kampanyası net şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Albayrak Türkiye uçuyor, ekonomimiz her gün iyiye gidiyor derken iktidara tam destek veren MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla askıda ekmek uygulaması başlatıldı. Ankara Çankaya'daki standtan çok sayıda yurttaş ekmek aldı. Muhalefet kampanyayı krizin itirafı olarak değerlendirdi. Biz Perşembe günü değerlendirmiştik. Güzel ama. CHP sözcüleri insanları ekmeğe muhtaç hale getiren ekonomik tablo bundan iyi anlatılamazdı. Sosyal devletin görevi insanlara ekmek asmak değil dedi. İyi Parti iktidarı tekzip eden bir tablo açıklaması yaparak MHP'ye teşekkür etti. Tepkiler üzerine stand kaldırıldı diye bir haber var. MHP'nin kampanyasında Bahçeli'nin fotoğrafı kullanıldı. Tepkiler üzerine stand kaldırıldı. MHP'li Semih Yalçın uygulamanın gelenek olduğunu belirterek tepki gösterenlere densizler dedi. Ben densiz değilim. Sizsiniz densiz Sayın Semih Yalçın. Sizsiniz. Bu söylediğiniz söz var ya ayıp. Bu arada gördünüz mü? MHP Semih Yalçın uygulamanın gelenek olduğunu belirtti. Hadi bakalım biz birinci yayında adını vermek istemediğim bir köşe yazarımızın MHP kulislerinden yazdığı yazıyı okumuştuk. MHP kulisi kimmiş? Efendim? Buyurun. Evet, Rupert Murdoch doğru cevap. Bravo. Gördünüz mü şimdi kulisi? Demiştim yani öyle kulis olmaz. Verileni yazıyorsun sen diye. Bak verileni kimin verdiği görüldü işte. Böyle gazetecilik olur mu kardeşim? Ondan sonra diyoruz Mikir abi çok üzüldüm. Ya hadi oradan be. Hadi oradan. Gördüğünde suratına tüküreceği adam üzüldüm diyor bir de utanmadan. Allah Allah. Kulisi gördün mü? Bak gazeteci için çok komiktir bu. Mesela bir gazeteci yani Anayasal güvencedir aynı zamanda bu, biliyorsunuz. Hani televizyon dizilerinde falan da görürsünüz. Hele Borgen falan izliyorsanız şu anda. Haber kaynağımı açıklamak zorunda değilim. Aa canım, yerim senin haber kaynağını. Gel gel, yaz da şuraya gel. Ama bir gazetecinin en çok faça verdiği yerdir. Haber kaynağınız açığa çıktığı zaman hiçbir şey olmasa arkadaşlarınız kafa yapar sizde. Gerçekten. Arkadaşlarınız büyük kafa yapar sizde. Ama burada zaten kaynak manak yok ki. Burada dikte ettirilmiş. Densizler. Ben densiz değilim Semih Bey. Sizsiniz densiz. Size aynen iade ediyorum o sözünüzü. Sizsiniz o. Bunun densizlikle alakası yok. Çünkü tarih dahil her şeyi çarpıtıyorsunuz. Bu sadaka kültürü. Bunun ötesi yok. Saraylara para dayanmıyor. Yurttaş askıda ekmeğe muhtaç oldu. Sarayların bütçesi %273 arttı. Önemli bir kısmı AKP iktidarınca kullanılan sarayların bütçesi yaklaşık 3'e katlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, isim çok seksi değil mi ya? Nerede çalışıyorsun? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Hep böyle kısa şeyli. Nerede çalışıyorsun? NTV. İlk 6 aylık harcamaları geçen yılla kıyasladı. Kamu idareleri içinde yüzdelik oran olarak en fazla gider artışı %273.4 ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın oldu. Hem de milli. Yerli ve millisin bir de. Hayır, hem yerli ve milli oluyorsun hem %273 arttırıyorsun. Yerli ve milli olmasan ama %273 arttırsan yine bir şey. Ama yerli ve milliyken %273 arttırınca olmuyor. Baba saray yok. Ay arkadaş ya. Çok acayip bir haber var. Küçücük, böyle küçücük. Dün aslında akşam saatlerinde sanırım herhalde saat 7.30-8 falandı. Ben sosyal medya üzerinden Amerikan medyasını da takip eden arkadaşlardan gördüm bunu. Wall Street Journal dün bir haber geçti. Esad yönetimi ile Amerikan hükümeti arasında 10 yıl sonra ilk görüşme bu yılın başında yapıldı haberi geçti. Bu yılın başında, 2020'nin başında görüştüler diye. Trump'ın yardımcı asistanı Patel'in de yer aldığı görüşmede iki Amerikalının serbest bırakılması ele alındı. Bak onlar temasa geçti. Biz hala neyi konuşuyoruz? Ne konuşacağım lan ondan? Ne konuşacağım lan o artistlerin? Hadi oradan. Gördün mü? Senin dışında bir oyun kuruluyor. Bunun için anlatıyorum işte. Büyük resmi görelim. Büyük, geç bunları abicim. Büyük resim falan yok. Onlar yalan. Aptal olmayan herkesin göreceği bir resim var ortada. Aklın yolu bir. O diyalog kurulmak zorunda. Neden? Sen salladın, deviremedin. Doğru mu? Bugün Ali Ahmet Davutoğlu anlatıyor ya. Yani o tabii çok şey oldu yani. Ben o zaman yani doğruydu falan diye. 3 ay, 6 ay, 1 yıl, maksimum 2. yıl. Kaç sene geçti üzerinden Suriye'de iç savaşın? Beşer Esad yerini sağlamladı. Öyle ya da böyle sağlamladı. O zaman sana düşen ülkenin çıkarını savunabilmek için diyalog kapısını açık bırakmak. Bak Amerikalılar görüştük diyor. Sen? Ne görüşeceğim lan artisten? Vay be. Neyse işte öyle. KKTC'de sandıktan çıkan sonuç: Rumlar AB'ye ve Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e mesaj. KKTC'de Tatar'ın kazanması çözüme yaklaşmayan ve Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürme çabasında olan Kıbrıslı Rumlara tek yanlı tutum alan AB ile Birleşmiş Milletler'e yeni ve son mesajdır. Reşat Akar'ın bir değerlendirmesi. Mesajı alabilirlerse gelecek ay planlanan uluslararası konferansta adil çözüm şansı doğabilir. Kritik süreçte Türkiye ve KKTC ortak adım kararlılığı da verdi. Bakalım, göreceğiz. Ama sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlar verdiler kararlarını, öyle böyle. Bekir'in mirası çok büyük. Yüzsüzlük nedir? Bak şimdi. Hepimiz yazarız ama Bekir Coşkun'un sahip olduğu şey bir Allah vergisiydi. Diyeceksiniz bir köşe yazarından geriye ne kalır ki? Kalırmış. Muazzam bir insan sevgisi, insana, tabiata, çevreye büyük bir saygı, onlardan da büyük bir vatan ve cumhuriyet sevdası. Sonunda da ülkenin dört bir yanından gelen muazzam bir saygı duruşu. Yazan Ertuğrul Özkök. Bu sabahki fıkramız burada sona eriyor. Ayrıldığımız frekansta tekrar görüşmek üzere. Fikri iktidarı tesis edemedik. Bugün en güzel Hürriyet kullanmış. O yüzden Hürriyet'in birinci sayfasından okuyacağım size bu haberi. Bak, fikri iktidarı tesis edemedik. 18 yıldır iktidarız. İktidarım ama muktedir değilim. Ya hocam, Nafiz Karagözoğlu diye çok iyi bir doktor var. Yani çok iyi ben söyledim. Ama bir doktor var. Evet doktor. Yani muayenehanesini gördüm çünkü. Daha önceden biri fotoğrafı. Bir oraya mı şey yapsak acaba? İktidarım ama muktedir olamıyorum. Güçten düştüm. Ihlamur iyi gelir mi? Kesin. %100 gelir. Ya rezalet ya. Rezalet değil mi şu? Yani bu öyle bir şey ki söylüyorum ya. Hakikaten çok gurur duyuyorum. Dün sabah anlattıklarım size son derece samimi fikirlerimdi. Biliyorsunuz zaten. Hani Bekir abiyle tartışmalarımızı, yazdığı yazıya hala katılmamamı, bunun çok iyi bir noktaya getirmediğini Türkiye'deki iktidarla iktidar karşıtları arasındaki durumu, hepsini. Ama bunu yaşarken yüz yüze konuşmak başka. Yaşarken her türlü kumpası kurup gazeteden attırıp ondan sonra ya çok büyük Allah vergisiydi ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en haklı olduğu konularda bile kendini dünyaya anlatamadığını belirterek fikri iktidarımızı hala tesis edemedik dedi. Yayının takipçisi var. Aha. Bu cümleyi ben kurdum. En haklı olduğu konularda bile kendini dünyaya anlatamadığı. Biliyorsunuz işte. Hatta Mavi Vatan işte Kıbrıs açıklarıyla ilgili kurduk bu cümleyi. Hatırlamıyor musunuz? Oğlum toparlanalım. Ne olur ne olmaz. Hocam. Yayının bundan sonraki bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapıyorum. Ne olur ne olur ben şey yapayım da. Hiç kimse bu fikri iktidar arayışından rahatsız olmamalı. Sebep? Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. O da bizde yok diyor. E tamam işte olamaz ki. Neden? Bak fikri iktidar için iki şey lazım. Fikir, iktidar. İktidar var, fikir yok ki. Fikri tesis edecek kimse yok. Ya etrafınıza bir bakın. Sayın Erdoğan bakın. Bir parti genel başkanısınız. Etrafınıza bir bakın. Yani kaç kişiyle konuştuğunuz zaman gerçekten kendinizi bilgilenmiş hissediyorsunuz? Ben size söyleyeyim, sıfır bile değil. Ya fikir üretebilecek kimse yok yanınızda. Hiç kimse yok. Alayı tahta bak şu sesi veriyor. Duydun? Bu sesi veriyor hepsi. E bundan sen fikir alamazsın ki. Çok sevdiğim bir arkadaşımın lafıdır. Yani bak bu insanları alıp bellerine kadar, yarı beline kadar Oxford'un bahçesine gömsen bir bok olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Tutmaz yani. Onun çakmasını takmasını bulsan zekanın olmaz, çalışmaz bunlarda. Çünkü kafa yok. Üretilen fikirlere bak. Üretilen fikir bir şey çıkıyor mu? Yok. E o zaman iktidar var, fikir yok. Hocam, iktidarım var, fikrim yok. Adaçayı iyi gelir mi? Kesin gelir. Ya en azından nefesin açılır. Onun öyle bir güzel şeyi vardır ya. Daha dün çok sevdiğim bir arkadaşımla konuştuk bu konuyu. Ya iktidarın en güçlü olduğu dönemlerde, hatta gücünü daha yeni tesis ettiği dönemlerde, hatta hatırlayacaksınız yani bunu burada daha önce de defalarca söyledim. Ben Yeni Şafak gazetesinde, o dönemin Zaman gazetesinde ya hala köşe yazısı okuyup bir fikri olan insanları takip etme ihtiyacı hissederdim. En azından bu ne diyor diye merak ettiğim. Şu anda bir bakın. İktidara yakın gazetecilerden ve elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen. Bana bir tane isim verin. Deyin ki ya ben bu adamı takip ediyorum. Çünkü bu adamın fikri, evet katılmıyorum ben buna. Ama gerçekten çok dolu. Bir tane isim verin. Bak iddiayla söylüyorum, veremezsiniz. Yani entelektüel yoksunluk falan böyle bir şey demeyeceğim. Geçin bunu. Hangi entelektüellik ya, manyak mısınız? Yok öyle bir şey zaten. Ama en azından fikri durumu, İki cümle anlattığında aydınlanacağım bir tane insan söyle güzel kardeşim bana, yok ki. Sebep? E bırakmadınız ki. Bırakmadınız, takozlara yedirdiniz hepsini. Şimdi elinde kalan İbrahim Karagül. İsim vermek istemiyorum. Yani işte Mehmet Barlas yazıyor. Şimdi okuyacağım size bir cümle okuyacağım. Ih diyeceğiz, ih. Vallahi daha azı kurtarmaz çünkü. Ih diyeceğiz mecburen. İYİ Parti'de FETÖ'cü kavgası dün cayırtı koptu, gördünüz. Başka gazetelerde de var. İktidar gazeteleri bunu kullandı ama asıl bugüne yetiştirememişler. Yarından itibaren çok şişirirler bunu. İYİ Parti'nin muhalif vekillerinden diye adlandırılıyor Ümit Özdağ, Ümit Hoca. CNN Türk'te tarafsız bölge programına katılmış. Ben de sonradan gece bekledim, izledim bunu. Yani ne dediğini merak ettim çünkü. Nasıl bu kadar açık mı söyledi diye. Ele dümdük söylüyor. Diyor ki İstanbul İl Başkanı İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür diyor. Hatta FETÖ'cülerin sahibi olduğu bir derneğin başkan yardımcılığını yaptı yıllardır falan. O kadar net söylüyor ki bunu. Ben Meral Akşener'e söyledim diyor. Meral Akşener merak etme kontrol altında dedi diyor. Burak Avuncu da haklı olarak dedi ki bir dakika. Bir dakika kardeşim mahkemede ispatla bunu. Bunu mahkemede ispatla. Çok acayip bir tartışma bu. Ama tartışmanın nereden kızıştırıldığını hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Evet. Çok haklıyız biz. Bekir'in mirası çok büyük ya. Ya yüzsüzlük çok büyük. Çok acayip bir şey yüzsüzlük. Vallahi. Sabah. Şimdi. Sabah manşetinde bir haber var. Özgür Cebe'nin haberi. Çok acayip bir haber. Bugün sabah bu haberi okuduğumda iki kere içinde okudum haberi. Diyarbakırlı bir kadın var. Rojda Barut adı. 28 yaşında bir kadın. Bu kadın daha önce PKK'ya katılıyor ve 14 yaşındayken katılıyor. Ama bir süre sonra işte dağdan kaçıyor. Ve işte örgütten kurtulmaya çalışıyor. Kendi gibi örgütten kurtulanlardan biri, örgütten ayrılanlardan, PKK'dan ayrılanlardan biriyle Erbil'de hayat kuruyorlar kendilerine. Ve işte evleniyor. İki çocuğu oluyor. Çocukların ikisi de kalp rahatsızlığı yaşıyor. Ve Erbil'de tedavi edilemiyor çocuklar. Halbuki oradaki hastanelerin pek çoğunda da bu yayını izleyenler bilir. Türkiye'den doktorlar gider. O hastanelerin pek çoğu buradan kurdurulur zaten. Olabilir. Neyse. Deniliyor ki tedavisi Türkiye'de bunun. Diyarbakır'a geliyor Erbil'den. Gelir gelmez tutuklanıyor hakkında. İhbar var çünkü. Aranıyor örgüt üyeliğinden. İhbar nedeniyle tutuklanıyor ama çocukları tedavi altına alıyor hemen. Olması gereken insanlık başka bir şey çünkü bunun dışında. O da etkin pişmanlıktan yararlanma başvurusu yapıyor. Orada işte örgütle itirafçı olarak anlattıklarının içinde ben bölmek için daha çıkmıştım ama çocuklarımın tedavisi burada yapılıyor diye. Çok acayip bir hikaye. Gerçekten çok acayip bir hikaye. Bir öngörü olarak bunu yazalım. Bu hikayenin devamı getirilecektir AKP tarafından. Ha, bu haberin iyi olmadığı gerçeğini değiştirmiyor ama. İyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani yazan Özgür Cebe'nin hakkını teslim edelim. O haberin iyi bir haber olduğunu, yani hangi gazeteye getirseniz, hangi gazete haber müdürüne, editörüne getirseniz havada attılar bu habere. Şimdi, çözümler üretiliyor. Bugünkü yazımızın başlığı. Hani çözümler üretiliyor. Ebe insaf. Şimdi hemen şuradan açmıştım ben. O yazıyı bulalım. Durun bakalım. He bu muydu? Yok bu Ahmet Hakan'ınki. Açtım yaz. Bir süre sonra yazılar birbirine karışıyor. Bir sürü yazı açıyorum buradan unutmayayım diye. Şimdi doğalgaz bulundu diye bir ara başlık var. Mehmet Barlas. Yazan ve oynayan Mehmet Barlas. Ne kadar karamsar olsanız da Türkiye'nin çeşitli alanlardaki dışa bağımlılığının inişe geçtiğini görmez misiniz? Karadeniz'de bulunan doğalgaz bu alandaki buluşların sadece ön habercisi niteliğinde. Daha ne gazlar var diyor. Türkiye'nin insansız hava araçları savaş alanlarında tankların rolünü asgariye indiriyor. Türkiye'nin taraf olduğu ya da doğrudan ağırlığını koyduğu kriz noktalarında olumlu gelişmeler var. Ama ülkeyi tek başına yöneten kişi diyor ki ona olumlu gelişme yok. Ama Mehmet Barlas tabii bir adım önden gittiği için haklı olarak öyle diyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ cephesi veya Libya bu olumlu gelişmelerin yer aldığı coğrafyalar. Erdoğan da diyor ki niye biz duyuramıyoruz öyle bir şey yok. Karamsar olmayalım. Bak şimdi ara başlığı attım. Tamam. Ara baş. Genç gazeteci adayları özellikle size sesleniyorum. Kafanız hem allak hem de bullak olacak az sonra. Özetle karamsar olmayalım. Evet. Döviz kurları moral bozucu rakamlara dayanıyor. Ama buraya çok dikkat. Yakın ve uzak tarihte döviz kurlarının siyasal ya da ekonomik kaderimizi belirlediğini ne zaman gördük ki? Buyur. Yakın ve uzak tarihte. Yakın ve uzak tarihte döviz kurlarının siyasal ya da ekonomik kaderimizi belirlediğini ne zaman gördük ki? Ben görmedim. Ona mutmain oldum. Of. Ne siz fark etmemişsinizdir. Mutmain oldunuz mu? Ne zaman gördük ki diye soruyor. Ya insan sallar. Bak kardeşim ben çok gördüm yalaka. Yani abi abla seviyesinin mertebesindeki insanlardan çok gördüm. İşte yani yaşıtların beraber gazeteciliğe başladığım insanları gördüm. Daha gençlerini gördüm. Büyük taklacılarını. 22 yaşında mevzuyu çözeni gördüm. Atarak ve takla atarak tık tık tık yukarı doğru yükseleni. Ama ya ben bunu hiç görmedim. Ben böylesini görmedim ya. Yakın ve uzak tarihte döviz kurlarının diyor siyasal ya da ekonomik kaderimizi belirlediğini ne zaman gördük ki? Ve bitiriyor cümlesini. En çarpıcı rakamların ardından hep çözümler gelmedi mi? Çözümler mi geldi? Göklerden gelen bir çözüm vardır. Herhalde öyle diyecek. Ne bileyim ben başka bir şey anlamadım. Çözüm nereden geliyor ya? Vallahi böyle yazıyor. Bak ciddi söylüyorum. O yüzden hep beraber ıh diyelim kendisine. Yani başka çaremiz yok. İnsan atar, sallar. Eyvallah gördük daha önce ama. Bak işte tam şimdi onu söyleyeceğim. Hanife Hanım'ın söylediğini. Ya Denizli'de bir esnaf. Bak kentin en üst yöneticisine, valiye. Daha ötesi yok. Özellikle Anadolu şehirlerinde bu yayınları oralardan izleyenler, oralarda doğup büyüyenler bilir ya da gidip görmüşler. O kentlerde vali dediğin zaman vali cumhurbaşkanından daha önemlidir. Çünkü askerde de öğretilir bu. Sana yakın tehlike en büyük tehlikedir. Yani bir çavuşun senin hayatına verebileceği zulüm zararı hiç görmeyeceğin genelkurmay başkanının 8 katıdır. O yüzden vali hani tanrı mertebesinin bir altında durur. Adam valinin gözünün içine bakarak gebermek istiyorum dedi ya. Onun için diyorum ıh diye ya. Ayıp ayıp insan bir parça utanır. Ama insan utanır. Siz rahat olun. Sizi bağlamıyor. Rahat olun. Sizinki yokuş aşağı. Bırak koy gitsin ya. Ne olacak? Ölümlü dünya. Ama yazmış adam bunu. Hiç utanmadan, arlanmadan yazmış. Sözcü'ye bakalım. Bekir abinin kaybının ardından elbette Sözcü gazetesi en çok hakkında yazının yazıldığı, köşe yazılarının tamamının ayrıldığı gazete. Güle güle Bekir abi üst manşetiyle çıkmış. Kelimelerin efendisi artık kalplerimizde yaşayacak. Türkiye'nin usta ve dürüst kalemi, yazarımız Bekir Coşkun'un ölümü herkesi yasa boğdu. Bekir abiyi bugün Ankara'dan uğurlayacağız. 75 yaşında kaybettiğimiz Bekir Coşkun için Ankara Bülent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde, Bilkent Camii'nde yani öğle namazını mütakiben cenaze namazı kılınacak. Coşkun doğum yeri olan Şanlıurfa Tülmen Köyü'nde toprağa verilecek. Bu arada Saygı abi de Bekir abinin son dakikalarını yazmış. Kardeşiyle Haluk'la tavla oynayalım demiş ona. Çok hüzünlü, azim bir hikaye ama tavlaya başladılar. Bekir abi zarları görmekte zorlanıyor. Kaç geldi diye soruyordu. Kardeş Haluk'sa yenilmek için abine yarayacak sayılar söylüyordu. Bekir abi tavlada yendi. Kardeşine öğren de gel dedi. Çok güzel dalga geçerdi zaten. Çok güzel kahkaha atardı rahmetli. Ancak Bekir abinin hareketleri iyice ağırlaşmıştı. Biraz uzanayım ben dedi. Çiğ köfte var mı diye sordu. İki tane yedi. Nefes almakta zorlanıyordu artık. Eşi doktoru aradı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sonrasıysa en acı haber. Allah rahmet eylesin. Bütün köşe yazarları hepsi kendi köşelerinden veda etmişler Bekir abiye. Askıda ekmekten ekonomi batakta çıkarımı yapılamaz. Evet bence de. Sizce? Askıda ekmekten ekonomi batakta çıkarımı yapılabilir mi? Sakın. Bak gerçekten alınırım. Sakın böyle bir çıkarım yapmayın. Askıda ekmek ekonomi batakta mı demek ya? Ayıptır. Muhalefet MHP lideri Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasının halk için yararlı olduğunu söylerken eleştiride de bulundu. Bizim muhalefetin de ne yaptığı belli değil. Kampanya halkın ekmeğe muhtaç olduğunun tescilidir dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın sert tepki gösterdi. Bu kampanyadan ekonominin batakta olduğu, milletin fakru zaruret içinde kaldığı çıkarımda bulunan densizler çekilin. Ben densiz değilim sizin yaptığınız Semih Bey. Bu densizlik. Bu densizlik. İnsanlara sadaka kültürünü göbeklerine sokarak böyle göstermek densizlik arıyorsanız açın bakın oraya. Densizliğin dibi o. Sözcü böyle. Geçelim Bir Gün gazetesine bakalım hemen. Bir Gün'ün bugünkü manşeti fikriniz yanlış halk ne yapsın? Çok güzel yazmışlar. Yüzlerce televizyon, gazete, dergi elinde ağzından çıkan kanun oluyor. Dindar ve kindar nesil özlemini hayata geçirmeye çalışıyor ama toplumun direncini kıramıyor. Erdoğan'ın dünkü sözleriyle ilgili fikren iktidar olamamak. Mehmet Emin Kurnaz yazmış. Vallahi ben çok söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Ama ya bu malumun ilamı bu işte. Hani hep söylüyoruz ya mesela Türkiye'de insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na açıklama yapıyor. Diyor ki insanlar deizme ateizme kayıyor. Senin yüzünden. Ya sana bakan, uygulamalarına bakan birinin dindar olma şansı yok kardeşim. Yok. Sana bakan, bugün dindarım diye gezen insanlara bakan birinin dindarlığı hayat felsefesi olarak benimseme şansı yok dürüst bir insansa. Yapamaz. Hırsızlık, yolsuzluk, düzenbazlık her şey ortada. Akraba kayırmacılığı, eş dost takipçiliği hepsi ortada. Sen diyorsun ki dindar. Olmaz. Sen yapıyorsun. Hiç kimseye ihtiyaç yok. Bu bütçeyle mi çağ atlanacak? Merkezi bütçe içinde eğitime ayrılan pay geçen yıla göre azaldı. Eğitim yatırımına ayrılan bütçede %7.69'da kaldı. Ama Diyanet'in bütçesi coştu. İşte bak, buna baktığın zaman diyorsun ki ya ben niye dindar olayım? Ben dindarlık buysa olmam kardeşim. Olmam. Ya benim pek çok kendini, hani sorduğun zaman böyle bir şey lazım mı? Değil. Ama kendini Müslüman olarak tanımlayan arkadaşlarım var benim. Gerçekten. Ben dindar bir insan değilim, biliyorsunuz bunu. Ama aramızda öyle bir sessiz uzlaşma zemini var ki onun haram dediği şeylerin çoğu benim hayatımda olmaz zaten. Olmaz. Ama o insanlar bile çok büyük utanç duyduklarını söylüyorlar artık ya, baktıkları zaman. E sen hangi dindarlıktan bahsediyorsun birader? Meydanlar için halk oylaması. Al. Taksim ve Bakırköy meydanıyla Salacak sahilinin yeni çehresi için hazırlanan projeler İstanbulluların oylamasına açıldı. İBB tarafından yarışmaya açılan projeler için yurttaşlar 12 Kasım'a kadar hem 3 meydanda hem de internetten oy kullanabilecek. İmamoğlu bizleri tasarım odaklı demokrasi şenliği bekliyor demişti. Buyurun. Yerel yönetim bu değil midir? Helal olsun. Helal olsun Ekrem İmamoğlu'na. Tam da budur işte. Düşünsenize Taksim meydanı. Taksim. Ya dünyada üzerinde en çok ırzına geçilmiş meydan seçimi yapılsa yemin ederim Taksim çıkar. Hatırlıyor musunuz? Burada Taksim'deki Atatürk Anıtı ile ilgili bir yayında konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Mesela Taksim meydanının şöyle bir özelliği var. İstanbul'da bizim de okuduğumuz romanlarda, mesela Araba Sevdası'nda da vardır. Meydan diye bahsedildiğinde Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar, 1928'e kadar, 1928 oradaki Taksim'deki Atatürk Anıtı'nın açılışı, 1928'e kadar İstanbul'da meydan denildiğinde Sultanahmet anlaşılıyor. Öyle bir yapısı var. Çünkü hem payitaht açısından öyle bir şey önemi var. Yani saray da orayı meydan olarak görülüyor. Hem de halk öyle alışmış zaten. Sultanahmet, meydan denildiğinde Sultanahmet anlaşılıyor. Sonra Cumhuriyet döneminde özellikle tören alanı oluşsun diye, tören. Çünkü o dönemin dünyada yapısında var böyle bir şey. Kentlerin meydanlarında tören alanları var büyük. Yani Roma'nın içinde de var, Paris'te de var aynı şey, Londra'da da var. Ve İstanbul için bir meydan. Hah, unutmuştum. Erkan, sevgili Erkan. Bugün Erkan'ın sevgili eşiyle birlikte, önümde notum var, ben yayının sonunda söyleyecektim ama bugün yayının da düzenli izleyicisidir Erkan Kalenderli. Onların 25. evlilik yıl dönümü. Eşiyle birlikte şu anda yayını izliyor. Nice yıllara, sağlıkla, huzurla kutlayın. Daha nice 25'lere, 50'lere, devamına. Nice yıllara. Ben buraya notumu almıştım. Şurada yazıyor Erkan 20 Ekim Salı diye. Ve burada Taksim'de mi yapalım yoksa Beyazıt'ta mı yapalım tartışmasının içinde Taksim'de karar kılınıyor. Ama Taksim'de karar kılınma gerekçesi şu: Taksim o zaman çok daha bakir. Yani üzerinde yapılabilecek çok daha fazla şey var. Beyazıt Meydanı'nda yine bir doku oluşmuş durumda. Ve bunun üzerine işte, yani oradaki anıt tasarlanıyor. Anıtla birlikte halkın gezebileceği park tasarlanıyor. 1925'te alınıyor bu karar ya. O zamana kadar yok Taksim Meydanı. Ve 1925'ten 28'e giden o dönem içinde, 3 yıllık süre içinde heykeli yapılıyor, çevre düzenlemesi yapılıyor. Mesela oradaki çevre düzenlemesinin yapılması işi, Mongeri'ydi galiba, hatırlamıyorum ama İstanbul'un azınlıklarından, ekalliyetten bir önemli bir peyzaj mimarına veriliyor. İstanbul'un bir yaşayanı yapıyor yani onu. Mongeri'ydi galiba, unuttum. Ama bakın, böyle baktığınız zaman biz niye yaşıyoruz o zaman kardeşim şunu? Sonra ırzına geçiliyor defalarca, hunharca ve defalarca. E şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, bir dakika kardeşim, beraber yapacağız ya. Bak, elimizde şöyle projeler var. Bizim jürimiz böyle bir şey seçti. Ama sen hangisini yakın hissediyorsun? Söyle bana, ona göre yapalım. 1928 diyorum, bakın anıtın açılışı öyle. 1928. Nasıl olacak bu iş o zaman? Adamlar bunu bile aşağılıyorlar şimdi. Biz de sorduk. Neyi sordun lan? Hiçbir şey sormadın sen. Dandik 3 tane vapurun hangisi daha çirkin diye sordun sadece. Üçü de birbirinden çirkindi çünkü. Var mı başka sorduğun bir şey? Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Bir gün böyle, bir gün de Bekir Coşkun uğurlanıyor diye Sürmanşet'ten küçük bir haber vermiş. Devam edelim ama haber verirken yarın uğurlanacak diye yazmış. Ha, cenazenin, pardon, defniyle, benim hatam, özür dilerim. Urfa'daki definle ilgili yazmış. Evrensel'e bakalım. Evrensel Hak Mücadelesi manşetiyle çıkmış ve ülkenin farklı yerlerinde madenciler ödenmeyen tazminatlar için, metal işçileri sendikalaşmak için, belediye işçileri ise toplu sözleşme hakkı için hükümete ve patronlara karşı mücadele ediyor. Ya böyle bir şey yapılıyor şu anda. İnsanlar hak arayışında. Hak arayışında. Ve kendi arıyor. Devlet vermiyor. Devlet onun yerine askıda ekmek çakıyor. Ve sonra diyor ki Semih Yalçın, densizliktir. Sizin yaptığınız densizliktir Semih Bey. Bu arada Bekir abiyle ilgili Evrensel'in birinci sayfasında da bir veda haberi var. Mesleğini, hayatını adamıştı diye. Bana ilginç geldi. Yani ben doğrusu Evrensel'den beklemiyordum böyle bir veda, açık söyleyeyim. Bence iyi yapmışlar. Helal olsun. Yeni Şafak. Türkiye'ye karşı 12 sır top... Ya geç ya, geç geç geç. Bak, bunu yazdıran kim? Hani şöyle uzun böyle normalde küt kestiriyor ama biraz uçlarından kırıkları aldırırken hafif böyle bir volanda vermişler saça. Öyle bir tip var. İbrahim Karagül. Doğu kapısını da güney kapısını da açık tutacağız. Ceyran yapar. Ceyran, bak, cereyan değil, ceyran yapar. Doğu kapısıyla güney kapısını karşılıklı açık tutma. Üşürsün. Yel girer. Eskiler öyle der. Yel girer. Belin bıkının tutmaz sonra. Batıyla uğraşırken bir daha doğudan vurulmayacağız. Batıyla uğraşırken bir daha doğudan vurulmayacağız. Adam tek bir cümleyle Türkiye'ye karşı bütün gizli planları açık etti. Fırtına batıdan yaklaşıyor. Olağanüstülükler çağının en hazırlıklı ülke. Neyini? Ay ay. Sen nasıl yazdın onu? Gel gel gel gel bir otur gel. Gel, ne yazdın? Bir daha oku bakayım. Fırtına batıdan yaklaşıyor. Onu geç, onu anladım. Olağanüstülükler çağının en hazırlıklı ülkesi. Ay ay ay. Yerim ben seni ya. Nasıl yazdın? Olağanüstülükleri nasıl yazdın? Ben yazabiliyorum, söyleyemiyorum ben. Yoksa yazabiliyorum yani. Yani ondan sonra manşet. Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı. Her gün de yapıyor bunu. Adamın emeğini zayi etmeyin. Asıl o yapıyor. Biraz saygınız olsun. Akşam. Bakalım ne diyormuş akşam. Fikri bağımsızlık için eğitim reformuna nasıl bağladınız bunu? Nasıl bağladınız? Fikri iktidar kuramadıktan eğitim reformu şartı birleştirmiş. Fikri bağımsızlık için eğitim reformu demiş. Canım yaptık, o yapılmışı var. Sağ ol tatlım. Yapılmışı var. 96 yıl bitti, 97'deyiz. Valla yapılmışı var onun. Sen şey yapma, elleme hiç. Hiç elleme. Müslüman seçmen Trump'a yöneldi. Ne diyorsun? İP'li, ipli Özdağ. Ümit hocam, memnun musunuz? Bakın size ipli Özdağ diyorlar. İpli. Memnun musunuz? Hani böyle davul çaldırıyorsunuz şu anda. Nasıl bir stratejiniz var anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. İpli Özdağ, il başkanımız FETÖ'cü dedi. Devam edelim. Dur ya, şuna bakalım, dur. Tamam, bunlara baktık. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Emekliye 2946, memura 38.90, 3893. Arabada 5, evde 15, 529 lira aile yardımı. Nasıl? Bugünün paketi. Bu gazeteyi alıyorsun. Bugün ne pişirsem köşesi gibi, bunda şu var. Yani bugün emekli olacaklara maaş 2946. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın, öyle kolay bir şey değil o. Öyle olsaydı herkes olurdu aslanım. Borsada kazanma yolları. BIST 30'da fırsat var. BIST 30'da. BIST 30 yani Borsa İstanbul 30 endeksi. De fırsat var diyor. Profesör Doktor Osman Erk'ten bağışıklık diyeti. D vitamini salgının çaresi. D vitamini koronavirüsten nasıl koruyor? Hangi gıdaları daha fazla tüketmek gerekiyor? Güneşlenmek yeterli olur mu? Müthiş yazı dizisi. Müthiş. Bu diyorsun yani. Nezaketsiz. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'dan ayrıldı. Hiç haberimiz olmadı ya. Kızı bir arasaydık, geçmiş olsun deseydik. Tüh. İşte ben saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Bunları kaçıyorum, kaçırıyorum. Nez adlı psikologla yakınlaştığı kulaktan kulağa yayıldı. Nez adlı psikologla. Kadının hamile olduğu vurgulandı. Ancak şarkıcı yalanladı. Kadın takıntılı. Ben Burcu'ya aşığım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu burada ezmeyin ya. Bundan dizi yapalım. Harbi söylüyorum. Bundan dizi yapalım. Bak, olayın içinde psikolog var, kesin tutar. Şu anda tutuyor. 3 tane oynuyor. 4.'sü yolda deniyor. 3 tane. Tamam. Olayın içinde psikolog var, %100 tutar. Aşk, ihanet, öfke, kin, nefret, his, seks, bebek, her şey var içinde. Bu tutar. Bunu burada ezmeyin haber olarak. Ciddi söylüyorum. Bak, bundan dizi yaptıralım biz. Olur öyle. Sağlıklı beslenin, kemikleri eritmeyin, benim canımı sıkmayın. Bu son bölümünü ben ekledim ama denebilir. Doğal besinler kemik erimesini önler. Kalsiyum. Süt için. Mantar ve balık yiyin. Ölçüm. Ölçüm mü? Evet, dur bak. 65'ten sonra kemikleri kontrol ettirin. Kemikleri kontrol ettirelim. Ya senin yapacağın haber diline tüküreyim ben ya. Kemikleri kontrol ettirin ne demek ya? Nasıl kemik kontrol? Ya şu an var duruyor. Duruyor, tamam. Tam duruyor. Diz kapak var, tamam. Spor. Egzersizle kaslarınızı güçlendirin. Nikotin. Sigara. Alkol ve kafein tüketmeyin. Petek Dinçöz patlaması mı lan bu? Gel gel bir harbiden. O kafein dediğin kahve mi olacaktı? Hala gelmedi o aklımıza. Çünkü sigara, alkol, kafein o kahveydi, o kahve. Evet. Neyse ya, anlayan anladı. Zaten senin gazeteye baktıktan sonra ilk anda anladın. Anlamadın mümkün değil ondan sonra. İmkanı yok ya, çözemezsin birader. Mümkün değil. Çocukları bir çekelim. Bir çekelim çocukları. Nafis Karagözoğlu ailemizin doktoru. Hocam, muktedirim ama fikrim yok. Fikirsel yorgunluk var. Ökse otu iyi gelir mi? Sorun bu. Ya bu benim. Yok, benle ilgili değil, bir arkadaşla ilgili. Ülkesi var arkadaşın. Ülke sahibi kendisi. Böyle bir sıkıntısı var. Yani. Şey, muktedirmiş, iktidar yokmuş. Yani güçten düştüm diyor. İsim vermek istemiyorum. Hakikaten arkadaşım. Yok yani, yoksa hani indir arkadaşına bakalım. Öyle muhabbeti gerçekten arkadaşın. Yani arkadaşım da değil de tanıdığım biri diyelim. Öyle bir sıkıntısı var. Ökse otu işe yarar mı? Antidepresan gücümü azalttı. Hangi doktora gitmeliyim? Bak, bunu doktora mektupla sorman da enteresan ha. Hangi doktora gideyim diye doktora mektup yazıyor. Ben sizin kafayı çözdüğüm gün var ya, çok yürüyeceğim. Yemin ederim kendimden çok umutluyum ben. Sizin kafayı çözdüğüm gün çok yürüyeceğim ya. Önüm, yani nurlu ufuklar var önümde de işte çözemiyorum onu. O olmuyor. Korona. Korona. No, yani hayır anlamında. Kuzey Kıbrıs seçmeni tercihini yaptı. Cumhurbaşkanlığını Batı'nın koro halinde karşı çıktığı Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar kazandı. Avrupa ayağa kalktı. Fransa haber ajansı AFP, Agence France-Presse, Erdoğan kazandı diye yazdı. İngiliz Reuters da baklayı ağzından çıkardı. Doğu Akdeniz'de işimiz zor. Haber nasıl yapılmış? 16 tane yıldız var ya şeyin, hani Avrupa Birliği'nin. Kalem var bir tane, eski tip kurşun kalem, ters çevrilmiş arkası silgili olanlardan. Hani böyle ısırırsın, bir süre sonra kopar, o metale gelir. Biz çocukken çok yaşardık, şimdiki bebeler bilmez onu ama ısıra ısıra kopartırsın, bir yerden sonra metalini çiğnemeye başlarsın. Hatırladın? Ha, o. Kalemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı var. Silgiyle Avrupa Birliği'nin yıldızını siliyor. Nasıl grafik? Nasıl grafik? Efsane. Bu arada süper bir bilgi aldım. Sizinle de paylaşmam gerekiyor bu bilgiyi. Yeni değil aslında. Sevgili Yılmaz, Otis abi. Şu anda yayında uyuyordur muhtemelen. Takvim gazetesinin birinci sayfasına muhteşem fotomontajları kimin yaptığını öğrendim diye mesaj attı bana. Cuma günü. Akşam. Saat 8'de. Kim dedim ya, acayip merak ettim. Kim o olan? Nusrettin, Nurettin İkiz, namı diğer Nuik, öyle bilinirmiş camiada. Eskiden Çarşaf gazetesinin çizeriydi. Takvimin ilk gününden beri orada grafikerlik yapıyor ve bant karikatürde çiziyordu. Şimdi de bu montajları yapıyor demiş. Vallahi artık öğrendik, Nurettin İkiz yapıyormuş bunları. Vallahi nasıl yapıyor bilmiyorum ama tam neresiyle yapıyor ben onu çözemedim. Yoksa yaparsın bunu. Tek taş iki atış. Ne? Haberin başlığı bu. Tek taş iki atış. İnsan olsam bu haberi yapmazdım ama insan olmayan nasıl haber yapar konulu haber. Bak, gece yarısı otoban kenarında buluştuğu genç kızı vurup canına kıydı. Tek taş iki atış. İki ölüm var. İki gencecik insan ölmüş. İstanbul Esenler'de Mehmet Ali Atış'la 18 yaşındaymış. Gece buluşan Hazal Tektaş, o da 19 yaşında, bir süre sonra gitmek istedi. Ancak saplantılı genç sinirlendi. Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı tabancayla öldürüp intihar etti. Haberin başlığı nasıl? Tek taş iki atış. Vuran oğlanın soyadı Atış. Ölen kızcağızın soyadı Tektaş. İnsan olmayınca böyle oluyor işte ya. Böyle elinden insanı çıkıyor yani. Mavi ışık oyunu. Bak sabah şunu görmedim ben. Yani gazeteye bakmadığım için normalde bunu aslında kontrol etmek lazım. Balıkçılar mor ve mavi ışık kullandı. Balıkların kusurlarını sakladı. Nokta. Yakalandı. Kim? Balıkçılar. Hangi balıkçılar? İşte mor ve mavi ışık kullananlar. Oğlum böyle haber mi yapılır? Kaç kişi yakalandı? Operasyon mu yapıldı? Nerede yakalandı? Ha, biz onları yazmıyoruz. Genel bizde. Nokta yakalandı. Nokta. Son viraj. Ergün Diler. Derin Amerika savaşı dünyaya yaydı. AB ve Körfez'i yanına aldı. Bir yandan Çin'in enerjiyle buluşmasını sınırlıyor. Bir yandan pazarlarını bitiriyor. Pazarını Çin'in. Kim? Derin Amerika. Ama TikTok'u yasaklama şeyi vardı. Trump. Neyse, senin yazıda mantık aramak da bizim aptallığımız olsun. Üstümüze kalsın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek buraya geliyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü böyle olursa ülke için çok sıkıcı bir yapı demek bu. Oysa bu güzel ülke için, bizim ülkemiz, vatanımız için hep bizim farklı hayalleri var. Ve bunları küfür etmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabiliyoruz biz 5 yıldır. Çünkü biliyoruz ki bunu yapmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Bunun için birbirimizden korkmamak yetiyor. Bir de bu yayının sürmesi için destek vereceklere neler yapabileceğini anlatayım. İsteyen kullansın. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O son derece önemli. Abone olun lütfen. Yakınlarınızı da abone edin. Para pul harcamayacak kimse. Sadece bir mail adresi yazılacak. Hepsi bu. Sadece bu kadar. Emin olun. Bir gram fazla bir şey yok. Ama abone olarak ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız ki bana kalırsa az şey değil. Bir tek mail adresiyle yapılabilmesi özellikle bence çok rahat bir şey. Bir de yanında zil işareti var. Anlamı yayınlar başlamadan bana haber yolla. Bu kadar. Onun dışında bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi de isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Bu yayını küçük aylık katkılarla destekleyebilmek için. İstemezseniz, vücudunuz sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayınlar hep parasızdı ve hep parasız olacak zaten. Katıl düğmesinin nasıl kullanılacağını YouTube sayfamın açılışında kısa bir videoyla da anlattım. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail yollarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.